Dostoyevski, Suç ve Ceza, 1. Bölüm. Temmuz başlarında çok sıcak bir gün, akşama doğru genç bir adam, S sokağındaki bir pansiyonda kiraladığı küçük odasından çıktı ve ağır, kararsız adımlarla K köprüsüne yöneldi. Ev sahibiyle merdivenlerde karşılaşmaktan kurtulmayı başarmıştı. Kiraladığı küçük oda, 5 katlı yüksek bir evin çatı katındaydı ve odadan çok bir dolabı andırıyordu. Yemek ve öteki hizmetler de içinde olmak üzere kiralamıştı odayı. Ev sahibi kadın bir merdiven aşağıda ayrı bir dairede oturuyordu ve genç adam her sokağa çıkışında ev sahibi kadının merdivenlere doğru ardına dek açılmış mutfak kapısının önünden geçmek zorundaydı. Buradan her geçişinde de genç adam korkuya benzer sayrılı bir duygu içinde kalır, utanç duyar, yüzünü buruştururdu. Ev sahibi kadına epey borcu vardı ve onunla karşılaşmaktan çekiniyordu. Korkak ve çekingen biri değildi aslında, hatta tam tersine. Ama bir süredir tedirgindi. Gerilim içindeydi. Öylesine kendi içine kapanmış, öylesine herkesten kopmuştu ki, yalnızca ev sahibi kadınla değil, kiminle olursa olsun karşılaşmaktan çekiniyordu. Ezici bir yoksulluk içindeydi. Ama şu son günlerde buna bile aldırdığı yoktu. Asıl işlerini tümüyle bir yana bırakmıştı ve bunlarla uğraşmayı hiç istemiyordu. Aslında o kendisine karşı neler tasarlıyor olursa olsun, ev sahibi kadına da aldırdığı yoktu. Ama merdivenlerde durmak, kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen, gündelik bir takım saçmalıkları dinlemek, kira borcu konusundaki sızlanmalara, korkutmalara ve yakınmalara katlanmak, üstelik yakasını kurtarabilmek için sözde nedenler bulmak, özürler dilemek, yalanlar söylemek. Hayır, merdivenleri bir kedi sessizliğiyle inip sıvışmak yapılacak en iyi şeydi. Ama bu kez borçlu olduğu kişiyle karşılaşmak korkusu sokağa çıktığında kendisini bile şaşırttı. Nedenli zorlu bir işe girişmek istiyorum ama aynı zamanda da nedenli boş şeylerden korkuyorum diye düşündü tuhaf bir gülümsemeyle. Evet. Hem her şey insanın kendi elinde hem de insan yalnızca korkaklığı yüzünden ne fırsatlar kaçırıyor. Bu artık yadsınamaz bir gerçek, bir belirt. İlginç bir şey. Acaba insanlar en çok neden korkarlar? Atacakları yeni bir adımdan, kendi söyleyecekleri yeni bir sözden herhalde. Ben de amma gevezelik ediyorum ha. Gevezelik ettiğim için de hiçbir şey yapmıyorum. Ya da şöyle, hiçbir şey yapmadığım için gevezelik ediyorum. Gevezelik bana şu son ay içinde günlerce bir köşede yatmaktan ve düşünmekten gelmiş bir şey. Düşündüklerim de bir şey olsa bari. İpe sapa gelmez şeyler. Peki şimdi niçin gidiyorum? Yapabilecek miyim düşündüğüm şeyi? Hem ciddi bir şey mi bu? Hayır, hiç de değil. Düşlerle avutup duruyorum kendimi, oyuncaklarla. Evet, evet, oyuncaklarla. Boğucu bir hava vardı sokakta, korkunç sıcaktı. Yapı iskeleleri, tuğlalar, kireç tozları, itişip kakışan kalabalık, bir yazlık kiralama olanağı bulamayan her Petersburglunun çok iyi bildiği o özel, pis yaz kokusu. Tüm bunlar genç adamın zaten bozuk olan sinirlerini iyice gelmişti. Hele kentin bu bölgesinde sayıları oldukça kabarık olan meyhanelerden yayılan dayanılmaz içki kokusu. Henüz iş zamanı olmasına karşın adım başında rastlanan sarhoşlar tablonun iğrenç ve iç karartıcı rengini tamamlıyor gibiydi. Delikanlının ince yüz çizgilerinde derin bir iğrenme anlatımı belirdi bir an. Yeri gelmişken belirtelim. Delikanlı gerçekten yakışıklıydı. Güzel kara gözleri, esmer teni, ortadan biraz uzunca boyu, ince ve biçimli vücuduyla çekiciydi. Ama işte bir anda yeniden derin düşüncelere gömülür gibi olmuştu. Daha doğrusu kendinden geçmiş gibiydi. Çevresinde kimseyi ayrımsamadan yürüyordu. Aslında kimseyi ayrımsamak istediği de yoktu. Yalnız arada bir kendi kendisiyle konuşmak alışkanlığıyla bir şeyler mırıldanıyordu. Bu alışkanlığını kendisine bile daha şu anda itiraf ediyordu. Yine şu anda zaman zaman düşüncelerinin karıştığını, iyiden iyiye güçten düştüğünü ayrımsıyordu. 2 gün vardı ki ağzına hiçbir şey koymamıştı. Öylesine kötü giyimliydi ki alışık biri bile bu derecede yırtık pırtık şeylerle güpegündüz sokakta dolaşmaya utanırdı. Ancak burası insanın kılık kıyafetiyle hiç kimseyi şaşırtamayacağı bir semtti. Semt pazarının yakınlığı, şu bilinen evlerin çokluğu, hele Petersburg'un bu merkezi semtinin cadde ve sokaklarını dolduran işçi, esnaf, sanatkar takımı buranın genel görüntüsünü öyle tiplerle renklendirirdi ki yabancı birinin görülmesi kimsede şaşkınlık uyandırmaz, kimsece yadırganmazdı. Ama delikanlının ruhunda öylesine yakıcı bir küçümseme duygusu birikmişti ki, bazen çocukluk derecesine varan bütün utangaçlığına rağmen şu anda en az utandığı şey sırtındaki paçavralardı. Tabii kimi tanıdıklarına ya da genel olarak karşılaşmaktan hiç hoşlanmadığı kimi eski dostlarına rastladığında iş değişirdi. Oysa bu sırada iri bir atın çektiği büyük bir arabayla günün bu saatinde nereye niçin götürüldüğü belli olmayan bir sarhoş eliyle kendini göstererek "Hey sen, Alman şapkalı!" diye gırtlağını yırtarcasına bağırınca delikanlı durup elini sinirli bir şekilde şapkasına götürmüştü. Zimmermann'dan satın almış, yüksek, yuvarlak bir şapkaydı bu. Ama her yanı delik deşik olmuş, yırtılıp solmuş, leke içindeki bu kenarsız şapka üstelik bir yanından çok çirkin bir köşe oluşturacak biçimde yana sarkmıştı. Ancak sarhoşun bağırması delikanlıda utanma değil, korkuya benzer bir duygu uyandırmıştı. "Biliyordum zaten," diye mırıldandı şaşkınlık içinde. "Biliyordum böyle olacağını. Olabileceklerin en kötüsü bu. Böyle bir saçmalık, böyle bir anlamsız ayrıntı her şeyi alt üst edebilir." Evet, doğrusu fazla göze batan bir şapka bu. Göze batması gülünçlüğünden. Üstümdeki paçavralara uygun bir kasket bulmam gerek. Eski de olsa olur. Yeter ki şu lanet şeyden kurtulayım. Kimse giymiyor böyle bir şapkayı. Bir verslik yoldan fark edilir ve kimin olsa aklında kalır. En önemlisi de bu. Sonradan anımsarlar. İşte sana bir ipucu. Olabildiğince ayrımsanmamaya, göze çarpmamaya çalışmalıyım. Ayrıntılar çok önemli. Ayrıntılar mahveder her zaman her şeyi. Gideceği yere varmak için fazla yürümesi gerekmiyordu. Hatta evinden kaç adım tuttuğunu bile saymıştı. Tam 730 adım. Hayallerini gömülüp yürüdüğü bir gün saymıştı adımlarını. Ama o sıralar kurduğu bu hayallere kendisi de inanmıyordu. Sinirleniyordu yalnızca. Çirkin ama insanı baştan çıkarıcı gözü peklikte hayallerdi bunlar. Şimdi ise aradan bir hafta geçtikten sonra işi başka türlü görmeye başlamıştı. Yakasını bir türlü bırakmayan o iç konuşmalarında kendisini onca güçsüz, onca kararsız görmesine rağmen bu çirkin hayali adeta elinde olmayarak kendi tasarısı, kendi niyeti saymaya alışmıştı. Bu konuda hala kendi kendisine inanmamasına rağmen attığı her adımda heyecanı daha da artarak şu anda bu tasarısının denemesini yapmaya gidiyordu. Yüreği durarak, sinirden titreyerek bir duvarı kanala, bir duvarı tırnak içinde nokta nokta sokağına bakan olağanüstü büyük yapıya yaklaştı. Küçük küçük dairelere bölünmüş olan bu evde terziler, çilingirler, aşçı kadınlar gibi her türden esnaf, çeşit çeşit Almanlar, basma buyruk yaşayan sokak kızları, küçük memurlar ve benzerleri oturuyordu. Evin iki yanındaki avlu ve kapılardan giren çıkan belirsizdi. Üç ya da dört kapıcısı vardı evin. Delikanlı bunlardan hiçbirine rastlamamış olduğuna sevinerek ana kapıdan süzülürcesine geçip sağdaki merdivenlere yöneldi. Bu merdiven karanlık, dar ve her zaman kullanılmayan bir tür servis merdiveniydi. Ama o bütün bunları biliyordu, öğrenmişti ve merdivenlerin bu durumu son derece hoşuna gidiyordu. Bu karanlıkta meraklı bir bakış bile tehlikeli olamazdı. Dördüncü kata çıkarken elinde olmadan, "Eğer şimdi böyle korkarsam fırsat çıkıp da asıl işe giriştiğimde ne olacak?" diye düşündü. Burada asker emekli samallar kesti yolunu. Bir daireden mobilya çıkarıyorlardı. Burada memurluk yapan bir Almanın ailesiyle birlikte oturduğunu daha önceden biliyordu. Anlaşılan Alman taşınıyor. O halde dördüncü katta, bu merdiven sahanlığında hiç değilse bir süre için yalnızca koca karının dairesi dolu olacak. Bu çok iyi. Ne olur ne olmaz diye düşündü ve koca karının kapısını çaldı. Çıngırak bakırdan değil de tenekedenmiş gibi cılız bir ses çıkardı. Bu tür evlerin böyle küçük dairelerinde çıngıraklar hemen hep böyledir. O bu çıngırak sesini unutmuştu bile. Ve şimdi bu özel ses ona birdenbire bir şeyler anımsatmış, apaçık bir şeyleri gözünün önüne getirmişti. Tir tir titriyordu. Sinirleri allak bullak olmuştu. Az sonra kapı çizgi gibi hafifçe aralandı. Kapıyı açan kadın geleni aralıktan açıkça duyulan bir güvensizlikle süzüyor, karanlıkta yalnızca ışıldayan gözleri görülüyordu. Ama sahanlıkta başkalarının da bulunduğunu görünce yüreklendi ve kapıyı iyice açtı. Delikanlı içeri girdi. Tahta perdeyle küçücük bir mutfaktan ayrılmış karanlık bir antreydi burası. Koca karı hiçbir şey söylemeden öylece duruyor ve soru dolu gözlerle ona bakıyordu. Küçücük, kupkuru bir ihtiyardı bu. 60 yaşlarında vardı. Bakışları temiz değildi. Burnu sivri ve küçük, başı açıktı. Hafif ağarmış, kirli saçlarına bolca yağ sürmüştü. Bir tavuk bacağını andıran, ince uzun boynuna paçavralaşmış bir fanile parçası sarmıştı. Omuzlarındaysa havanın sıcak olmasına rağmen rengi gitmiş, paramparça bir kürk belerin sallanıyordu. İkide bir öksürüyor, inliyordu. Anlaşılan delikanlının bakışları hiç de normal değildi ki, koca karının gözlerinde az önceki güvensizlik anlatımı yeniden belirdi. Delikanlı daha nazik davranması gerektiğini anlayarak hafifçe eğildi ve Raskolnikov diye mırıldandı. Üniversite öğrencisi. Bir ay kadar önce gene gelmiştim. Soru dolu gözlerini ondan ayırmayan koca karı tane tane anımsıyorum dedi. Çok iyi anımsıyorum, gelmiştiniz. Koca karının güvensizliği Raskolnikov'u şaşırtmıştı. Ben işte yine öyle bir şey için geldim dedi. Belki de kadın her zaman böyledir diye düşündü sonra can sıkıntısı içinde. Belki de ben o zaman ayrımsıyamamıştım. Koca karı bir süre kararsızlık içindeymiş gibi sustu. Sonra yana çekilerek konuğa odaya açılan kapıyı gösterdi. Buyurun. Küçük bir odaydı burası. Duvarları sarı kağıtla kaplanmıştı. Pencerelerinde tül perdeler ve ıtır çiçekleri görülüyordu. Batmakta olan güneşin ışıklarıyla apaydınlıktı oda. Raskolnikov'un kafasından bir anda "Demek o zaman da güneş böyle aydınlatacak" düşüncesi geçti. Odanın ve içerideki eşyaların durumunu unutmamak için çarçabuk çevresine bir göz gezdirdi. Ancak odanın ayırt edici hiçbir özelliği yoktu. Mobilyalar eskiydi ve sarı ağaçtan yapılmışlardı. Bunlar tahta arkalığı eğilmiş bir kanepe, bunun önünde oval bir masa, iki pencere arasına yerleştirilmiş aynalı bir tuvalet masası, duvar boyunca dizilmiş sandalyeler ve ellerinde kuşlarla Alman kızlarını gösteren sarı çerçeveli ucuz bir iki tablo. İşte bütün mobilya. Odanın bir köşesinde küçük bir tasvirin önünde bir kandil yanıyordu. Her şey tertemizdi. Mobilyalarda, döşemelerde iyice övülmüştü. Her şey pırıl pırıldı. Delikanlı Yelizaveta'nın işi bu dedi. İçinden böyle geçirdi. Bütün evde küçücük bir toz taneciği bile yoktu. Raskolnikov, temizliğin böylesine ancak kötü yürekli, yaşlı dullarda rastlanabilir diye düşündü ve merakla iki odayı birbirinden ayıran basma perdeye baktı. Koca karının yatağıyla bir konsolun bulunduğu bu odayı zaten tüm daire bu iki odadan oluşuyordu, daha önceki gelişinde de görememişti. Odaya girdiklerinde kadın delikanlının yüzünü iyice görebilmek için yine tam onun önüne dikilerek sert bir sesle "Neymiş göster bakalım" dedi. Cebinden eski bir gümüş saat çıkaran delikanlı "İşte" dedi. "Rehin için getirdim." Saatin arka kapağında bir küre resmi vardı. Kösteği de çeliktendi. Bundan önceki rehinin de günü doldu. 3 gün geçti bir ayı. Size bir aylık daha faiz öderim. Lütfen birkaç gün daha sabredin. Sabretmek ya da eşyanızı hemen satmak benim bileceğim bir şey artık. Nasıl, saatime epey para verecek misiniz Alyona Ivanovna? Hep böyle işe yaramaz, ıvır zıvır şeyler getiriyorsun. 5 para etmez bu saat. Geçen getirdiğiniz yüzük için yine tas tamam 2 ruble vermiştim. Oysa yenisi kuyumcularda 1,5'a o yüzüklerin. 4 ruble verin, parasını öder geri alırım. Baba yadigarı bir saattir. Yakında elime para geçecek. 1,5 ruble ve faizi de peşin, işinize gelirse. 1,5 ruble mi? Kadın saati geri uzatarak, siz bilirsiniz, dedi. Delikanlı saati öyle bir öfkeyle aldı ki hemen çıkıp gitmeye hazırdı. Ancak bir an düşününce gidecek hiçbir yeri olmadığını ve buraya asıl başka bir nedenle geldiğini anımsayarak, verin, dedi kabaca. Koca karı anahtarları çıkarmak için elini cebine sokarak perdenin arkasındaki odaya geçti. Odanın ortasında tek başına kalan delikanlı merakla kulak kabartıp dinlemeye başladı. Koca karının öteki odada neler yaptığını düşünmeye çalışıyordu. Gelen seslerden kadının konsolu açtığı anlaşılıyordu. Demek üst çekmecede. Demek anahtarları sağ cebinde taşıyor. Hepsi bir arada anahtarların çelik bir halkaya geçirilmiş. Bir tanesi hepsinden büyüktü. 3 kat büyüktü neredeyse. Ucu da dişliydi. O halde konsolun anahtarı bu olamaz. Demek ki bir başka çekmece ya da sandık daha var içeride. Bu önemli. Sandıkların anahtarları hep böyle olur. Ama bütün bunlar ne kadar aşağılık şeyler. Koca karı döndü. İşte beyciğim, 1 ruble için aylık 10 kopeyk. 1,5 ruble için 15 kopeyk eder. 1 aylık peşin tabii. Bundan önceki 2 ruble için de aynı hesaba göre 20 kopeyk faiz tutuyor. Yine peşin. Hepsi 35 kopeyk. Böylece saatiniz için bütün alacağınız 1 ruble 15 kopeyk. Buyurun. Ne, yani siz şimdi bana yalnızca 1 ruble 15 kopeyk mi veriyorsunuz? Tam da öyle. Delikanlı tartışmaya girmedi, parayı aldı. Sanki söyleyeceği ya da yapacağı bir şeyler daha var ama bunların ne olduğunu kendisi de bilmiyormuş gibi odadan çıkmakta acele etmiyor, kadına bakıyordu. Bugünlerde size bir şey daha getireceğim Alyona Ivanovna. Gümüşten çok güzel bir şey. Bir sigara tabakası. Bir arkadaşıma vermiştim, alır almaz. Şaşırdı ve sustu. Bunu o zaman konuşuruz beyciğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evde hep yalnız mı oturursunuz Alyona Ivanovna? Kız kardeşiniz yok mu? Kız kardeşimden size ne? Hiç, öylece sormuştum. Demek siz şimdi... Neyse, hoşça kalın Alyona İvanovna. Raskolnikov büyük bir öfkeyle çıktı kadının evinden. Öfkesi gitgide büyüyordu. Merdivenlerden inerken bir şey karşısında ansızın şaşırmış gibi birkaç kez durakladı. Sonunda sokağa vardığında "Tanrım!" diye bağırdı. Ne kadar aşağılık şeyler bütün bunlar. Olacak şey mi ben? Hiç olacak şey mi ben? Hayır, saçmalık bu, aptallık. Böyle korkunç şeyler nasıl geçebiliyor kafamdan? Yüreğim ne iğrençliklere elverişliymiş meğer. Evet, tam da öyle iğrenç aşağılık şeylere. Ve ben bütün bir aydır... Öfkesini ne sözcüklerle ne haykırışlarla dile getirebiliyordu. Daha koca karının evine giderken yüreğini sıkıştırmaya başlayan tiksinti öyle boyutlara ulaşmıştı ki delikanlı sıkıntıdan ne yapacağını ne edeceğini bilemiyordu. Kaldırımda kimseyi görmeden bir sarhoş gibi yürüyor, gelip geçenlere çarpıyordu. Ancak bir başka sokağa saptığı zaman kendine gelebildi. Durup çevresine bakındı. Bir meyhanenin önündeydi. Bodrum kattaydı meyhane ve girişi kaldırımdan birkaç basamak aşağıdaydı. Tam bu sırada iki sarhoş birbirine tutunarak ve küfürler savurarak dışarı çıkıyorlardı. Daha fazla düşünmedi ve hemen meyhaneye indi. Daha önce hiç gitmemişti meyhaneye. Ama şu anda başı dönüyor, susuzluktan içi kavruluyordu. Soğuk bir bira içmek istedi canı. Sonra birdenbire böylesine halsiz düşüşünü açlığına yükledi. Karanlık pis bir köşede, üstü yapış yapış bir masaya geçip oturdu, bir bira söyledi. İlk bardağı doymazcasına içti, birden rahatladı. Kafasının içi aydınlanıvermişti. Saçma bütün bunlar diye söylendi. Umutlanmıştı. Telaşlanacak, öfkelenecek bir şey yoktu ortada. Basit bir bedensel rahatsızlık. Birkaç bira ve birkaç parça peksimetle kendine geliveriyor insan. Düşüncelerini toparlıyor, kararsızlığı yok olup gidiyor. Tüh, bir şey olmuş gibi sanki. Birden ağır bir yükten kurtulmuş gibi rahatladı, neşeyle bakmaya başladı çevresine. Ancak o anda bile uzaktan uzağa bu iyimserliğinin hastalıklı bir iyimserlik olduğunu duyumsuyordu. Meyhanenin pek kalabalık olmadığı bir saatti. Merdivenlerde rastladığı iki sarhoşun ardından aralarında bir de kadın bulunan armonikalı beş kişilik bir sarhoş grubu daha ayrıldı meyhaneden. Bunların gidişinden sonra ortalık iyiden iyiye sessizleşmişti. Fazla hallice olmadığı anlaşılan tüccara benzer biriyle onun arkadaşı olduğu anlaşılan şişman, İri yarı redingotlu, kır sakallı bir adam kalmıştı meyhanede. İyice kendinden geçmişti bu ikincisi. İskemlesinde uyukluyordu. Arada bir uyanır gibi oluyor, kollarını açıp parmaklarını şakırdatıyor. Sonra yerinden kalkmadan vücudunun belden yukarısını kıvırıp oynatarak sözlerini doğru dürüst çıkartamadığı saçma bir şarkı tutturuyordu. Bütün yıl karımı okşadım. Bütün yıl karımı okşadım. Yeniden alıyor, yeniden uyanıyor gibi oluyor. Bu kez daha başka bir şarkı tutturuyordu. Podyaçeska'da dolaşırken eski sevgilimi buldum. Ancak onun bu mutluluğuna kimse ortak olmuyordu. Bir bardağının ardında suskun oturmakta olan tüccar kılıklı arkadaşının bu taşkınlıklarını düşmanca ve kuşkulu gözlerle izliyordu. Bir adam daha vardı meyhanede, emekli memura benziyordu. Önünde kadehi, herkesten ayrı bir köşede oturuyor, arada bir çevresindekilere göz gezdirerek bir yudum alıyordu. O da bir parça heyecanlı gibiydi.